Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak günlerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın akrabaları ile olan muamelesi, onlara olan hüsnü muamelesi, ilişkileri bu noktada bütün ümmeti Muhammed'e, bütün insanlığa teşkil ettiği güzel örnekler üzerinde duruyoruz. Efendimiz Aleyhisselam herkese layık olduğu şekilde güzel muamelede bulunan, vefa gösteren, iyilik yapan, ilgi arka gösteren bir efendimizdi, peygamberimizdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu akrabalık ilişkilerinin nasıl sağlanacağı hususu kişilerin konumuna göre, gerek muamelede bulunacak kişinin, gerek kendisine karşı muamele edilecek kişinin durumuna göre bu değişiklik arz eder. Mesela yakınlara karşı tatlı sözlü, güler yüzlü olmak, selamlaşmak, hal hatır sormak, ziyaret etmek, mektuplaşmak, elden geldiği kadar onların sevinçlerine ve hüzünlerine ortak olmak, hediyeleşmek, ikramda bulunmak ve gerektiğinde maddi destek sağlamak iyi ilişkilerin bir gereğidir. Bunların her biri yapılabilir, hepsi yapılabilir veya hangisine o an hangisine ihtiyaç varsa, o gerekiyorsa o ilişki gerçekleştirilebilir. Emir ve tavsiyeleriyle sıla-i rahmin önemine vurgu yapan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda kendi hayatında uzak yakın demeden bütün akrabalarıyla irtibatını sürdürmüştür. Bilindiği gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisi dünyaya gelmeden evvel babasını, 6 yaşındayken de annesini kaybetmişti. Dolayısıyla Efendimiz önce dedesi, daha sonra da amcası Ebu Talib'in yanında büyümüş. Bu esnada amcasının eşi Fatıma Hanım Efendimiz'e kendi çocuğu gibi bakmış. Bazen çocuklarından bile Efendimiz Aleyhisselam'ı üstün tutmuştur. Müslüman olup Medine'ye hicret eden bu hanım sahabi vefat ettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok üzülmüş ve annem öldü demiştir. Ayrıca onu kendi gömleğiyle kefenletmiş, hatta kabre konulmadan önce bir müddet kabrine uzanıp yatmıştır. Sahabiler, ya Resulallah, Fatıma için yaptığını başka hiç kimseye yapmadın, niçin böyle bir davranışta bulundun diye sorduklarında, bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu cevabı vermiştir: Ebu Talip'ten sonra bana ondan daha çok iyilik eden birisi yoktur. Gömleğimi ona cennet hulleleri, cennet elbiseleri giydirilsin diye giydirdim. Kabir hali kendisine kolay gelsin diye de kabrine uzandım. buyurmuştur. Yani Efendimiz Aleyhisselam kendisine iyilik yapan, aynı zamanda akrabası, yengesi, yani amcasının hanımı, ona gerek sağlığında, gerekse ölümünden sonra böyle vefa gösteriyor. Ona akrabalığın gereği o hüsnü muameleyi gerçekleştiriyor, dua ediyor. Kabirde, ahirette huzurlu, rahat olması için de ona ziyade alakada bulunuyor sevgili Peygamberimiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye umresi için Mekke'ye giderken Ebva'ya uğramış, burada bulunan annesinin kabrini ziyaret etmişti. Kabri eliyle düzeltmiş, bir taraftan da ağlamıştı. Niçin ağladığı sorulunca da annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladım da bu sebeple ağladım buyurmuştur. Tabi bir insanın annesine, babasına onları yad etmesi, hatırlaması, o adı vazifemiz. Tabi Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle yapması, o zaten Efendimizin yapabileceği bir güzel davranış. Onun şefkatini, merhametini hatırlıyor, kabrini düzeltiyor ve orada bir vefakarlık gösteriyor. Efendimiz Ebva köyünde kendisiyle beraber annesinin ölümünü gören dadısı Habeşli Ümmü Eymen'i de zaman zaman evinde ziyaret eder. Onun hakkında da annemden sonra benim annemdir derdi. Peygamberimiz amcası Ebu Talib'in Müslüman olmasını çok istemişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun vefatı esnasında amcacığım la ilahe illallah de ki kıyamet gününde senin lehine şehadette bulunayım. Fakat ona İslam nasip olmamıştı. Öyle ki Efendimizin çok sevdiği ve daima yardımını gördüğü amcasının hidayeti için aşırı gitmesi, aşırı gayet göstermesi üzerine de bir kısım ayetlerin nazil olduğu ifade ediliyor. Bunlardan bir tanesi Kasas suresi 56. ayeti kerime. Estağfirullah. İnneke la tehdi men ahbebte velakinallah yehdi men yeşâ'u ve huve a'lemu bil muhtedin. Resulüm sen hiç kimseyi hidayete erdiremezsin. Yani bu tevfik, muvaffak kılma anlamında. Hiç kimseyi kendi iradenle, kendiliğinden hidayete erdiremezsin, hidayete ulaştıramazsın. Ancak Allah dilediği kullarını hidayete muvaffak kılar, hidayete eriştirir. Ve kimin de hidayete ereceğini en iyi Allah bilir. İşte bu ayet-i kerimenin Efendimiz Aleyhisselam'ın işte amcası gibi hidayeti inanması için böyle ilave gayet gösterdiği, biraz fazla gayet göstermiş olduğu kişiler hakkında indiği belirtiliyor. Yine Tevbe suresinin 113. ayet-i kerimesindeki Estağfirullah مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ وَلَوْ كَانُوا اُلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Kendilerinin cahim ashabı, cehennem yaranı olduğu belli olduktan sonra ne peygamberin ne de onun yanındaki müminlerin ölüp gitmiş olan müşrikler hakkında istiğfar etmesi doğru olmaz. Caiz değildir diye ayet-i kerime geliyor. İbrahim Aleyhisselam'ın misali veriliyor. Tabi burada söz konusu ettiğimiz Ebu Talib'in hidayete ermemesi değil, söz konusu ettiğimiz, örnek verdiğimiz nokta sevgili Peygamberimizin kendisine iyilikte bulunan, kendisini himaye eden, kendisine müşrik olduğu halde ömrü boyunca destek olan, Efendimiz'e destek olan amcasının hidayetine olan ilgisi, hidayetine olan arzusu ve o yönde göstermiş olduğu gayret ve bir amcasına onun ahiretini kurtarmak için ne kadar bir ilgi alaka gösterdiğinin misali olmuş oluyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın diğer amcası Hazreti Abbas ile ilgili de hatıraları var. Onlara çok güzel böyle akrabalık ilişkilerini bize yansıtan olaylar var. Bunlardan birisi şöyle gerçekleşiyor. Bir gün Hazreti Abbas radıyallahu anh öfkeli bir halde Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, amcacığım seni öfkelendiren nedir? Niye bu kadar öfkelisin böyle? Hazreti Abbas, Kureyş'in bizimle alıp veremediği nedir? Kendi aralarında birbirlerine karşı güler yüzlü davranıyorlar. Bizimle karşılaştıkları zaman suratlarını asıyorlar. Bu duruma Efendimiz Aleyhisselam da üzülür. Öyle ki üzüntüsünden, hatta Efendimiz ufak biraz da öfkesinden yüzü kızarır ve Efendimiz şöyle buyurur. Nefsimi elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun ki Allah ve Resulü için sevmediğiniz sürece, yani benim amcamı Hazreti Abbas'ı sevmediğiniz sürece hiçbirinizin kalbine iman girmez. Sonra da şöyle buyurdu. Ey insanlar, her kim amcama eziyet ederse mutlaka bana eziyet etmiş olur. Zira kişinin amcası onun babası mevkiindedir. Tirmizi'de geçen bir rivayet. Yani amcasını seviyor, amcasına ilgi gösteriyor. Onun haliyle halleniyor, onun derdi dertleniyor, ilgi gösteriyor. Diyebilirdi ki amca ne diye öfkeleniyorsun, boş ver öyle kalsın, kafana takma diyebilir ama Efendimizin doğru bir şekilde, haklı bir şekilde amcasına alakadar gösterip onun derdi dertlendiğinin bir misali olabilir bu anlattığımız hadise. İbn Abbas radıyallahu anhuma, Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın oğlu, büyük sahabi, büyük müfessir, alim, o şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün babam Abbas'a dedi ki, amcacığım, sen ve oğlun, yani İbn Abbas oğlu Abdullah, pazartesi sabahı bana gelin, sizlere dua edeyim. Allah bu dua bereketiyle sana ve oğluna hayırlar versin. Biz de babamla birlikte Resulullah'a gittik. Bize birer elbise giydirdi ve şöyle dua buyurdu. Bak, onlar efendim karşılıyor, misafir ediyor, onlara elbise giydiriyor sevgili peygamberimiz. Birisi amcası, birisi de kuzeni, amcasının oğlu. Sonra da onlara şöyle dua ediyor. Allah'ım, Abbas'ı ve oğlunu zahir ve batın hiçbir günahın hariç kalmayacağı mağfiretinle bağışla. Allah'ım, onu çocuğu sebebiyle muhafaza buyur. Ne güzel dualar. Efendimizin duaları, Kur'an-ı Kerim'de öğretilen diğer peygamber duaları ve Efendimizin farklı konumlarda yerlerde yapmış olduğu dualar, bunlar çok güzel dualar. Yani hem manası hem muhtevası çok güzel dualar. Bu duaları biz de öğrenip bize gelen amcamıza, yeğenimize, kuzenimize, komşularımıza, akrabalarımıza bunları öğrenip bu dualar yapmamız lazım. Bir de burada dikkati çeken bir şey, yani dua etmek için onları davet etmesi sevgili peygamberimizin. Gelin diyor, ben size de dua edeyim diyor. Onlara geliyorlar, bu şekilde dua ediyor. Tirmizi Menakıb 28'de geçen bir rivayet bu. Yaptığı duanın muhtevası mağfiret. Yani Allah'ın onlara bağışlaması. Ne şekilde bağışlama? Çok şumullu bir bağışlama. Yani zahir, batın ne kadar günahları varsa, ya Rabbi hepsini, hiçbir günahları kalmayacak şekilde hepsini bağışla diye çok am ve şumullu bir mağfiret talebinde bulunuyor. İkinci yapmış olduğu, yani duada ikinci noktada muhafaza. Allah'ım onları her türlü şeyde muhafaza buyur diye dua ediyor. Yine Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem süt annesi Halime'ye de iyi davranmış. O yanına gelince çok sevinmiş. Sırtındaki ridasını yere sererek onun üzerine oturtmuş ve anneciğim, anneciğim diye hitap etmiştir. Çünkü süt annesi. Ona süt emzirmiş. Efendim onu beslemiş, ona bir büyümesine yardımcı olmuş. Yani sütü Efendimizin etine kanına karışmış. Dolayısıyla süt anne, zaten süt anne Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Hatta efendim evlilikte bir mahremiyete de sebep oluyor. Kişinin süt annesiyle emzirenin nesli, emenin nefsine haram oluyor. Böyle bir haramlık da. Bu aynı zamanda bir hürmetten de kaynaklanıyor. İnsan annesine evlenmez, süt annesi evlenemez. Demek ki süt anne artık bir anne mevkiine çıkmış oluyor burada da. Dolayısıyla Efendimiz de burada kendisini emziren Halime annemize bu şekilde çok son derece muhabbet gösteriyor, saygı gösteriyor. Resul Efendimizin böyle rıdasını, sırtındaki rıdasını serip de oturttuğu insanlar vardır. Tabi bunu herkes yapmaz Efendimiz Aleyhisselam. Bu bir değer vermedir, bu bir hürmettir. Zaman zaman böyle yaptığını görüyoruz. Kime yapardı? Ama sahabi Abdullah İbni Ümmü Mektum'a yapardı. Hatta hakkında ayetlerin geldi, Abese suresinin gelmiş olduğu ve kendisi sebebiyle Rabbimin beni ikaz ettiği, hitap ettiği şahıs ehlen ve sehlen derdi, ona severdi. Bazen bir kabile reisi gelirdi Efendimizin yanına. Ona hürmeten şey yapar. Çünkü o hidayete erdiği zaman peşinden o kabiledeki onlarca, yüzlerce insan hidayet bulabilirdi. Bazen de böyle çok sevdiği işte Halime annemize ve bir akrabasına bu ilgi alakayı gösterirdi. Ve yine de bir hürmet, muhabbet ifadesi olarak ümmi, ümmi, anneciğim, anneciğim diye ona hitap ederdi. Biz de bize emeği geçen annelerimize, süt annelerimize, halamız, teyzemiz neyse onlara Efendimizin bu vefakarlığı, bu hüsnü muamelesinden hareketle bu ilgiyi, bu alakayı, bu sevgiyi göstermemiz gerekir. Gösterirsek biz kazanırız, onlar kazanır. İyilik olur, iyilikler yayılmış olur. Bir teyze, berekete vesile olur, sebep olur. Benzer bir hadise Amir bin Vasıla radıyallahu anh tarafından şöyle anlatılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Ci'rane denen yerde et taksim ederken gördüm. Bir deve kesilmiş olabilir, hayvan kesilmiş olabilir. Oradan etrafı insanlara et taksim ediyor sevgili peygamberimiz. Ben o zaman çocuktum ve kesilen develerin kemiklerini taşıyordum. O anda bir kadın gelip Efendimiz Aleyhisselam'a yaklaştı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hırkasını yere serdi. Kadın onun üzerine oturdu. Ben bu kimdir diye sordum. Süt annesidir dediler. Ebu Davud'da geçen rivayet yine bu Halime validemiz olabilir. Çünkü Efendimizin birden çok süt annesi vardı ama herhalde bu hadisede yine Halime annemizle ilgili. Bir başka rivayete göre henüz Mekke dönemindeyken süt annesi Halime yanına gelmiş, peygamberimize kıtlık ve kuraklıktan şikayette bulunmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona 40 koyun ve yiyecek yüklü bir deve vererek memleketine göndermişti. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu zaman kendisine sadece birkaç gün süt emzirmiş olan Süveybe hanıma da, bu ki bu Süveybe Ebu Leheb'in cariyesiydi, Efendimiz'e o da birkaç gün süt emzirmiş, ona da benzer ilgiyi göstermiştir. Mekke'deyken hem Efendimiz hem de Hazreti Hatice ona iyilik ve ikramda bulunurdu. Hicretten sonra da ona zaman zaman yiyecek ve giyecek göndermiş, bu ilgisini Süveybe annemizin ölümüne kadar devam ettirmiştir. Hatta vefatından sonra bir yakını olup olmadığını araştırmış, neticede kimsesi kalmadığını tespit etmiştir. Yani sadece kendisine değil, acaba bir evladı, bir efendim, akrabası, bir yakını var mı diye onları da araştırıyor. Eğer onlar hayattaysa onlara da Süveybe, süt annem Süveybe hürmetine yardım edeyim, ilgi alaka göstereyim diye büyük bir vefakarlık örneği sergilemiştir sevgili peygamberimiz. Bir diğer misal, Taif gazvesinden sonra Hevazin kabilesinden çok sayıda kimse ele geçirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esir arasında bulunan süt hala ve süt teyzeleri hatırına. Bunlar da süt annesi değil, süt halaları ve süt teyzeleri. Bak Efendimizin ilgisi alakası ne kadar bu akrabaların ta böyle derinlere, uzaklara doğru gidiyor, ulaşıyor. Süt hala ve süt teyzeleri hatırına öncelikle kendisinin ve Abdülmuttalip oğullarının payına düşen esirleri serbest bırakmış, ardından da diğer ashab-ı kiram hisselerine düşen esirleri fidye almaksızın salıvermişlerdi. Burada sevgili peygamberimiz bakıyor, orada süt halaları var, süt teyzeleri var. O kanaldan akrabalı olan insanlar var. Şimdi herkese desek ki efendim aldığınız esirleri bırakın, aldığınız ganimetleri bırakın diyecek olsa olmaz. Çünkü o esirler ve ganimetler Müslümanların savaş hakları. Yani savaşmışlar, onu bir hak olarak elde etmişler. Dolayısıyla bunu bırakın, siz de bırakın demesi hak açısından doğru olmazdı. Ama Efendimiz kendi hakkı. Sonra Abdülmuttalip oğulları onlara da rica etti. Bak ben efendim bunlar hürmetine, akrabalarım hürmetine bu esirleri bırakıyorum. Ganimetleri de kendilerine bırakıyorum. Yani siz de bırakırsanız iyi olur diye onlar da kabul ettiler. Diğer sahabe ise Efendimizin bu fedakarlığını, bu cömertliğini görerek, bir manada bu arzusunu hissederek onlar da efendim esirlerini fidye almak için salıverdiler. Böylece büyük bir af gerçekleşmiş oldu. Peki sonra ne oldu? Sonra orada o insanlar, serbest bırakılan esirler, bağışlanan esirler kalabalık gruplar halinde İslam'la şereflenmiş oldular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok uzak akrabaları bile yad etmekten geri kalmamış, insanlar arası münasebetlerde bu durumun önemine daim vurgu yapmıştır. Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına şöyle hitap etti. Siz kırat denen bir ölçü biriminin kullanıldığı Mısır'ı fethedeceksiniz. Oranın halkına iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Vasiyetimi tutunuz. Zira onlarla bir ahit ve imanımız, bir de akrabalık bağımız vardır. Yani Mısır'ı fethedeceksiniz ileride. O insanlarla ilişkilerinizde vefakar olun, iyi davranın ve bunu da Efendimiz vasiyet ediyor. Bunun da sebebinin onlarla bir ahdimiz var, bir de akrabalık bağlarımız var diyor. Bir diğer kayda göre de Efendimiz onlarla ahit ve eman görevi ve hısımlık bağı vardır buyuruyor. Müslüm'de geçen rivayet. Peki bu hısımlık nereden kaynaklanıyor? Bilindiği üzere Peygamber Efendimizin soyu Hazreti İsmail'e dayanmaktadır. Hazreti İsmail'in annesi Hazreti Hacer Mısırlı olduğu için Efendimiz Mısırlıları akraba saymakta. Böylece kendisini onlarla ahit yapmış ve kendilerine eman vermiş kabul etmekte. Dolayısıyla Mısır fethedildiği zaman halkına iyi davranılmasını tavsiye etmektedir. Ta İsmail Aleyhisselam ve Hacer validemizden kaynaklanan akrabalığı dikkate alıyor. Yani Efendimizin bu akrabalık anlayışı demek ki ne kadar böyle kapsamlı ve derinlere doğru ilerliyor. Peki hısımlık nereden geliyor? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Mısır'da olan ikinci yakınlığı ise hısımlık bağıdır. Hatırlanacağı gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 7. yılında devrin bazı hükümdarlarını İslam'a davet ederken İskenderiye Mukavkıs'ına da bir mektup göndermişti. Mukavkıs İslamiyet'i kabul etmemekle beraber Resul-i Ekrem'e bazı hediyeler göndermişti. Hediyeler arasında bulunan Mariye isimli cariye ile Peygamberimiz evlenmiş. Bu evlilikten oğlu İbrahim dünyaya gelmişti. Böylece Resulullah ile Aleyhisselatü Vesselam Mısır arasında dededen gelen akrabalık bağından sonra bir de hısımlık, evlilik kanalıyla bir hısımlık bağı oluşmuştu. Hasılı Hazreti Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde her halükarda uzak veya yakın akrabaya değer verilmesi, akrabalık bağının korunup yaşatılması teşvik ve telkin edilmektedir. Ne acıdır ki bizler bugün iki göbek sonraki akrabamızı unutmuş durumdayız. Mesela dedemizin amcasının oğlu, ninemizin kardeşinin kızı dendiği zaman aramızda hiçbir bağ kalmamış gibi düşünebiliyoruz. Ne onlara gitmeyi ne de onların bize gelmesini bekliyoruz. Bilhassa şehirlere doğru yaklaştıkça akraba ilişkilerin zayıfladığını, hatta kaybolma noktasına geldiğini de maalesef görmekteyiz. Bunun en önemli sebebi modern dünyanın bizlere sunduğu hayat tarzının sonucu kendi değerlerimizden uzaklaşmamızdır. Halbuki bizim kültürümüzde akrabalar insanın ilk tanıdığı, sevdiği, insani münasebetlerini geliştirdiği şirin ve sıcak bakışlardan oluşan çevresidir. Bu çevreyi oluşturan bağlar ise tesbih tanelerini bir araya getiren ipliğe benzerler. Söz konusu ipliği koparmak uygun olmadığı gibi kuvvetlendirmek de Müslümanlığımızın bir gereğidir. İşte burada da sevgili peygamberimizin hayatından vermiş olduğumuz misaller, gerek annesi, gerek amcası, gerek süt anneleri, gerek süt halaları, teyzeleri, gerek ta İsmail Aleyhisselam'dan kaynaklanan Mısır halkıyla olan ahdi ve hısımlığı, Mariye validemizin kaynaklanan hısımlığı, bütün buna dikkate alarak Efendimiz o akrabalarla ne kadar böyle vefa esas üzerine bir hüsnü muamele içerisinde olmuştur. Bunun daha onlarca örneğinde Efendimiz'in hayatını bulmak mümkündür. Bu çerçevede Efendimiz'i örnek alarak kendimize yakından başlayarak annemiz, babamız, amcamız, dayımız, kardeşlerimiz, yeğenlerimiz, akrabalık bağlarımızı, silah-ı rahmimizi tesis etmeye, kuvvetlendirmeye ihtiyacımız var. Bu bizim aynı zamanda vazifemiz, aynı zamanda sorumluluğumuz, aynı zamanda bizim için büyük bir feyiz ve bereket vesilesi. Cenab-ı Hak hepimizi muvaffak kılsın diyor. Siz değerli dinleyenlerimizi de Allah'a emanet ediyoruz.